Bir Nefes Sıhhat programından hayırlı günler, mutlu günler. Efendim Doktor Fırat Erdoğan, Erkam Radyo stüdyolarında Erkam Radyo'yu dinliyorsunuz ve ben Doğan Akın program boyunca hocama eşlik edeceğim. Hocam selamun aleyküm, merhaba.
Aleyküm selam, merhaba.
Hocam yine sorular önümüzde. Buyurun. Cevaplamak üzere hazır mıyız?
Hazırız, buyurun.
Peki hocam, hastalarımızın yönlendirdiği soruların ilkiyle başlıyorum. Bebeklerde dil bağı oluşması ilerideki hayatını etkiler mi?
Genellikle etkilemez, öyle söyleyeyim. Normalde dil bağı, işte adı üstünde dil bağı, dilin altında bir frenulum dediğimiz parçacığın bulunması. Bazı bebeklerde çok uca kadar geliyor bu dil bağı. Böyle olunca dil dışarıya doğru çıkarılamıyor. Yani çocuk o hani sevimli çocuk görüntüsünü oluşturamıyor. Dilin dışarı, dil çıkarıp kimseyi kızdıramıyor yani. Bunu yapamaması özellikle bir yaştan sonra konuşma fonksiyonlarını etkiliyor. Peltek konuşma, bazı harfleri çıkaramama söz konusu olabiliyor. O yüzden dil bağı varsa da çok panik yapmaya gerek yok. En az bir 9-10 ay bir şey yapılmaz. Daha sonra bir kulak burun boğaz hekimine danışılır. Hani biz müdahaleyi gerektiren bir durum var mı? Varsa burada siz yapabilir misiniz tarzında. Genellikle de bir yaş civarı planlanarak ufak bir operasyonla kesilir.
Dil bağına da müdahale edebiliyorlar.
Gerekiyorsa evet, belli bir düzeyden fazlaysa gerekir.
Peki. Önümüzdeki soruyla yine devam ediyoruz. Buyurun. Sıradaki sorumuz. Doğumda oluşan doğum lekeleri daha sonra kaybolabilir mi?
Şimdi doğum lekelerini birkaç grupta belki söylemek lazım. En sık görülenleri işte yüzde, gözde, alında, göz kapağı civarında sık olan, tıbbi karşılığı hemanjiyom olan, halk arasında doğum lekesi, doğum gülü denen lekelerdir. Hı hı. Bunların %99,5'u, işte yani %100'ü demem lazım belki, bir yaşından sonra solarak geçer. Bunlar nadiren karnabahar gibi kabaran, pörtleyen şeyler de olabilir. Bunlar da genellikle kendiliğinden geçer. Kuyruk sokumu bölgesindeki morumturak lekeler, yeşilimsi lekeler ki talihsiz bir şekilde Mongol lekesi olarak adlandırılır. Bunlar da genellikle kendiliğinden geçer bir yaş sonrasında. Bir de doğuma bağlı, doğumla ilgili meselelere bağlı ortaya çıkan lekeler vardır. Bunlardan biri işte toksik eritem dediğimiz şey. Bütün vücutta kırmızı kırmızı benekler olabilir. Bunlar genellikle yıkanmakla geçer. Birkaç banyodan sonra görmeyiz. Ter bezik hisleri olabilir. Vücutta beyaz benekli şeyler görülebilir. Onun dışında doğum travmalarına bağlı işte kanama odakları vesaireler gözükebilir ama bunların hepsi genelde selimseyledir, kendiliğinden geçer.
Bayağı çeşit var hocam. Evet. Değil mi? Doğum lekesi dediğiniz zaman konu bayağı açılıyor demek ki, onu da görmüş olduk. Şimdi direkt size yöneltilmiş bir soruyu okuyorum efendim.
Buyurun.
Hocam merhaba. 6 aylık bebeğime pirinç unu maması ve su hazırlıyorum. Ancak bazı doktorların internette sütle yapılması gerektiğini ve suyla yapılan mamaların hiçbir besleyici değerinin olmadığını söylüyor. Sizce doğru mu?
Yani
İnternetten bunu, etkilenme var.
2 kere 2'nin 4 ettiği sorulardan biri değil bu. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada besin değeri yok derken, pirinç unu koyuyorsanız zaten bir kalori değeri var demektir. Yani yemek yemenin bir sebebi vücudun ihtiyacı olan kaloriyi karşılamaksa evet bu kaloriyi alırsınız, besin değeri var yani. Süt katılımmaya şimdi mantıken düşünün. En basit bir yemeği yetişkinler için yaptığınız yemeği tatlıyı bile sütle yapsanız daha lezzetli, daha keyifli oluyor. Muhakkak ki öyle olur ama inek sütüyle ne zaman tanışalım sorusu genel kabul 1 yaşından sonra olmasıdır. Ama ihtiyaç olur, 15 günlük bebeğe de inek sütünden mama yapıp verebilirsiniz. Diğer formül mamalar alınamıyorsa ihtiyaca binaen. Ancak burada inek sütü direkt katın ya da katmayın demek doğru değil. Doğru olan evet bu suyla yapılır bu muhallebi. İnek sütü de prensip olarak 1 yaştan sonra başlanır. Yoğurt, kaymak, tereyağı bunun dışındadır. Peynir vesaire kullanılıyor zaten ama sütün direkt tüketimini genellikle 1 yaş civarı tavsiye ediyoruz.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Bir soruya daha yer veriyorum hemen. Bebeğimiz daha yeni yürüyor, 12. ayına girdi. Yürürken adımlarını biraz yan yan atıyor. Acaba bir sıkıntı olabilir mi?
Yok, demişler. Olmaz. Normalde bir çocuğun yaklaşık işte 11-12 ay civarı ayakta durması, sıralaması, el tutularak yürümesi, daha sonra da bağımsız olarak kendi başına yürümesi beklenir. Ancak kaliteli yürüme beklenemez. Nasıl yürürse yürüsün, yani yürüsün bir şekilde de genellikle kural olmamakla birlikte 2 yaştan sonra bir yetişkin gibi dengeli, amaca yönelik sarsılmadan düşmeden yürümeler başlar. O yüzden hani 1 yaş küsür bir zaman diliminde nasıl yürüdüğünüz çok da önemli değildir.
Peki hocam, yine böyle direkt programımıza gelmiş sorulara yer vereceğim. Merhabalar, 8 aylık bir bebeğim var. Yaklaşık 1,5 aydır günde bir nadir de olsa 2 tane bıldırcın yumurtası verdim bilmeden. Şimdi bıldırcın yumurtasının protein değerlerinden dolayı 1 yaştan önce verilmemesi gerektiğini öğrendim. Acaba bir şey olur mu? Çok endişeliyim.
Yine 2 kere 2 4 müdür?
Biraz önce bahsettik o proteinlerden.
Yani değildir maalesef, hiç ilgisi yoktur. Bıldırcın yumurtası yiyelim mi? Yiyin. Yemesek olmaz. Yemeseniz de bir şey olmaz doğal olarak. Bizde maalesef bir şey sansasyonel oldu mu çok ilerler gider. Üzerinde de çalışılmış bir konu değil. Bilinen bir bıldırcın yumurtasıyla bir tavuk yumurtasını karşılaştırdığınızda bir rivayet işte o kocaman tavuk yumurtasının içerdiği proteinle küçücük bıldırcın yumurtasının içerdiği protein miktarı gramaj olarak eşittir diye bir rivayet var. Öyle söyleyeyim, tıbbi bilgi değil bu. Koca yumurtayı yediremiyorsak küçücüğünü yedirelim bari diye bir görüş bildirilmiş. İşte onda kolesterol daha çok, bunda A vitamini daha az, onlarca şey söylenmiş ama hiçbir ispatlanmamış. Böyle olduğu için hani bıldırcın yumurtası yedirelim mi? Yedirin.
Protein değeri diğerlerinden daha mı yüksek bıldırcının?
Öyle bir iddia var. Bilgi yok ama bu dinleyeninizin sorusu son derece şey, gereksiz, hiç merak etmesine gerek yok. Öyle bir bıldırcın ki bir şey olmaz, hiçbir sıkıntı oluşturmaz. Düzenli her gün yese de çok bir şey olacağını zannetmiyorum.
Evet, bir çocuk sorusu daha, bir anne daha soru yönlendirmiş bize. Merhaba hocam, benim 4 yaşında bir oğlum var. Yaklaşık 5 ay önce geniz eti ameliyatı oldu. Ameliyattan önce kafası çok aşırı terliydi ve çok sıcaktı. Şimdi onlardan hiçbir eser yok. Fakat elini çok kafasına götürüyor. Acaba bir şey var mıdır demiş.
Yoktur. Yani soru gayet net. Geniz eti varmış gerçekten sıkıntılı bir şekilde. Ameliyattan sonra da çocuk rahatlamış.
Anneler tabii çok hassas.
Yani artık tik olmuştur muhtemelen. Ondan dolayı çocuk kafayı kaşıyor. Hiçbir manası yok. Ameliyattan fayda görmüş gibi gözüküyorlar.
Peki hocam, hemen bir soru daha yönlendireceğim. Çocuklara hangi durumlarda Ventolin vermeliyiz, Ventolin kullanmalıyız?
Bu yine offside sorulardan oldu yalnız. Yine firma ismi zikredilmiş. Bu bahsedilen ilacın içerdiği etken maddeye biz bronkodilatatör etkili maddeler diyoruz.
Bronkodilatatör
yani hava yollarını açıcı anlamında. Üzerinde astım ilacıdır diye de bir not vardır. Nefes açıcı deriz. Bütün mesele hava yollarını genişletiyor olmasından kaynaklanır. Basit grip nezli olup da öksürükten çok tıkanan çocuğa şurubunu verebilirsiniz. Birkaç aylık 3-5 yaşında olup ciddi astım tanısı almış, ciddi zatürresi olup destek tedavisine ihtiyacı olan çocuklara buhar şeklini verebilirsiniz. Astım nedeniyle takipli 7-8-9 yaşa gelmiş ilacını kendi kullanabilecek yaşta bir çocuğa sprey formunu verebilirsiniz. Kullanılması halinde beta 2 reseptörlerini uyararak solunum yollarında genişlemeye neden oluyor. Yani alerjiye bağlı tıkanıklıkların, mikro bağlı tıkanıklıkların engellenmesinde kullanılır. Kullanım anında eğer ihtiyaç sahibi ise gerçekten aslında çok fayda eder. Etkinliği de çok uzun süreli değildir. Bir müddet sonra kendiliğinden geçer zaten. Çok nadiren çarpıntı, titreme, terleme vesaire yapabilir ama bu da çok önemli bir yan etki değildir. Ancak anılan tarzdaki ilaçların hastalar tarafından rutin kullanılması çok doğru değildir. Ancak işte bugüne kadar 50 kere astım hata geçirmiş bir hastanın annesi bir hekim kadar anlar artık bunu. Öyle durumlarda acil olarak 1-2 tane bronkodilatatör ilacın buhar ya da hastanın yaşına göre sprey formunun kullanılması uygundur. Ama yani dediğim gibi oldukça tecrübeli bir anne baba bunu acil ilacı olarak kullanabilir o manada. Yoksa çocuk sıkıştı başlayalım bir Ventolin doğru bir yaklaşım değil.
Bir anne ve baba size teşekkür ederek bir soru yöneltmiş hocam. Programınızı demiş zevkle dinliyorum, takip ediyorum. Bizim de 20 günlük bir bebeğimiz var. Günün 23 saatini uyuyarak geçiriyor ve biz ayağını gıdıklıyoruz. Bize tepki vermiyor. Acaba tepkilerinde bir düşüklük mü var? Bu ileride bir şey mi olur? Tarzında bir soru efendim.
Şimdi bir bebek ne kadar uyur sorusunun cevabı aslında yok. Kabaca bir yeni doğan 60 dakikalık bir saat diliminin 50 dakikasını uykuda geçirir. İşte 10 dakikada MR altı temizlenir falan diyoruz. Yaşlara bağlı olarak belli skalalar çıkarılmış. İşte şu yaşta gündüz bu kadar saat, gece şu kadar saat uyumalıdır gibi cevaplar var ama bu uyumazsa ne yapılacağına dair bir bilgi yok tabii. O yüzden 24 saatin 23 saati uyuması çok anlamlı değil. Eğer çocukta sarılık yoksa, kilo alımı kötü değilse, genel durum bozukluğu yoksa bir anlamı yoktur, problem olmaz.
Hı hı. Yani tepki vermiyor bize tarzında böyle çıkışmalar var. Acaba hani duyularımı düşük vesaire tarzında korkular var. Onunla ilgili ne söylemek lazım hocam? Hani yani bebeğe şöyle yaklaştığınızda şöyle bir tepki verebilir. İşte böyle tepki vermiyorsa bir sıkıntı vardır diyeceğiniz bir durum var.
Yok, 20 günlük bir bebekte anne babanın bir şey değerlendirme şansı olmaz genellikle.
Hı hı. Hocam bir soru daha var. Bu da radyomuzun içinden bir babadan geldi. Tam olarak okuyamıyorum. Biraz da bir terimler var sanırım. Buna da size bakayım. Siz birazcık şey yapın isterseniz, yer verin.
İki aylık bebek emdikten sonra kustu. İçinde kan vardı. Bu şu yani anne baba korkmuştur muhakkak ama ciddi bir mesele değildir. Genellikle annenin göğüs ucu çatlaklarına bağlı olarak bebek önce vakumlayarak oradan bir miktar kan alır. Daha sonra da kustuğunda kan çıkması doğaldır zaten. Muhtemelen meme başı çatlağından kaynaklanmıştır. Çok endişe etmeye mahal yoktur. Ancak çocukta ağız içi işte herhangi bir problemden işte hemanjom tarzı bir şey olup ondan kanama olabilir. Hani böyle bir mideden gelecek kanama falan çok düşünülmez. Hani aile kan diyorsa kırmızı renkli kandan bahsediyordur. Mideden gelecek olsa daha çok kahverengi vesaire şeyler de olur.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Bebeğim demiş bir hastamız, geceleri bolca öksürüyor, endişeleniyorum. Bebeğimin öksürmesi acaba ciddi bir durumun tetikçisi mi?
Bebek ne kadar dediniz?
6 aylık.
6 aylık. Yani öksürük dediniz, yani bir haftadır varsa bu grip nezle tarzı bir şey olabilir. Eşlik eden ateş, genel durum bozukluğu, solunum sıkıntısı vesairesi varsa zatürreden bahsedilebilir. Aylardır, yıllardır öksürüyor diyorsanız eğer astım tarzı bir hastalıktan da düşünülebilir. Ama hani bu formatta sorulmuşsa sorun genellikle kısa zaman önce de kapılmış viral bir enfeksiyonla alakalı olabilir.
Bir diğer sorumuz görmesiyle ilgili bebeklerin. Hocam demiş, sürekli elimde renkli bir kalem var. Renkli kalemi sağa sola götürüp getiriyorum. Bebek de buna tepki veriyor. Fakat bugün tepki vermedi demiş. Taze bir soru. Acaba bir şey olabilir mi? Ya anneler ne kadar hassas değil mi?
Yani hassas da bu biraz hani işsizlik güçsüzlük alameti gibi de geliyor bana. Yani ne yapacaksınız? Benim bile teknik olarak yaptığım ve her zaman hasta uyumu nedeniyle yorumlayamadığım, değerlendiremediğim bir şey evde annenin yapmaya kalkması çok değil anlamlı mi? Değil bence.
Peki hocam, bir diğer soruya yer veriyorum. Benim kızım 11 aylık, oturmuyor ve emeklemiyor. Ne yapmam gerekir? Yardımcı olabilir misiniz?
11 aylık oturmuyor, emeklemiyor. Önemli bir sorun. Yani emekleme şart değildir. Emekleyip emeklememesiyle ilgilenmiyoruz ama bir çocuk normalde 5 aylıkken destekli oturma, 6 aylıkken desteksiz oturma başlar prensip olarak. Böyle olduğu için 11 aylıkken hala oturmuyorsa nöromotor gelişme geriliği var demektir. Şimdi bir yetişkindeki şikayetlerle kıyaslayamayız. Böyle bir durumda çok ciddi zihinsel özürlü durumlar da çıkabilir. İşte en basitten karaciğeri böbreği ilgilendiren ciddi hastalıklar da çıkabilir. Salt gelişme geriliği olarak yorumlamak çok doğru olacağını zannetmiyorum. Yani işte bu çocuk biraz geriden geliyor, 18 aylıkken oturur falan demek geçiştirmek olur. Mutlaka ayrıntılı bir nörolojik muayene ve bir takım tetkikler gerekir, MR vesaire gibi anlamlı. Yani 11 aylıkken oturmamak normal bir şey değil.
Hemen bir diğer soruyu yöneltiyorum hocam size. 2 aylık bebeğim rotavirüsü çıkmış bebekte. Geçmiş olsun. 2 haftadır 7 kez kustu, 5 kere kaka yaptı. Yeşil sümüksü bir şekilde oldu kakası. Ne yapmalıyım? Endişeliyim, üzgünüm diye devam etmiş anne.
Şimdi kabaca ishal yapan mikrobik hastalıkları biz 2 gruba ayırırsak viral enfeksiyonlar ve bakteri enfeksiyonları veya parazitleri de bunlara eklemek lazım. Ama en sık görülenleri viral enfeksiyonlardır. Bunların meşhuru rotavirüstür. Daha az meşhur olanları adenovirüs, norovirüs, norvaksiyon gider. Onlarca virüs sayılabilir rahatlıkla. Bunlarda önemli olan özellikle kusma ön planda gider. Bunların ishalleri daha çok bol sulu, sarı, altın sarısı renkte. Çok kötü kokulu olmayan, kanlı, sümüksü olmayan kakalardır. Genel durumu çok bozmaz. Genellikle ateş vesaire yapmaz normal şartlarda. Hastalık sık gözükür bizim de içinde olduğumuz bazı bölgelerde. Özellikle kış ishalleri diye bahsedilir. Ocak ayında zirve yapar en sık olarak. Endişe edecek bir şey yoktur. Bazen uzun süre ishallerinin 20 günü geçtiğinde görürüz ama genel durum iyiyse, kilo kaybı çok ciddi değilse, emmesi beslenmesi iyiyse hiç endişe edecek bir durumda yoktur.
Bebek ve evdeki klima kullanımı ile ilgili bir soru var hocam. Kısaca bize şey yapalım.
Tamamen serbest, istedikleri gibi kullansınlar.
Yani klimanın güçlü çalıştığı odada bebeğe bir şey olmaz mı?
Ya hadi şöyle diyelim, direkt çocuğun yüzüne vurmasa iyi olur.
Yani bizi etkileyen klima bebeği de etkiler mantıklı mi diyelim?
Evet, o da ısını 25 derece tutacak klima uygulamanın hiçbir zararı olmaz.
Peki hocam, hemen bir soru daha. Bebeğim henüz 4,5 aylık, yalnız emiyor, ek gıda olarak mama veriyorum ama kabul etmiyor. Bu aylarda mamadan başka ek gıda ne yedirebilirim? Meyve püresi ya da çorba gibi gıdalar olur mu acaba?
Emmediğine çok sevindik bu arada. İyi ki almamış mamayı çocuk. Normal şartlarda bir çocuk ilk 5 ay kesinlikle sadece anne sütü alır. Hatta ilk 6 ay bile demez desek doğru olur. Eğer çocuğun kilo alımı kötüyse hekim tavsiyesiyle mama başlanmalıdır. Eğer hekim tavsiyesi de varsa mutlaka bir şekilde yedirilmelidir o. O marka olmaz, öbür marka olur. Lezzet değiştirilir. Biberon olmaz, kaşıkla olur. Kaşık biberonla olur. Bir şekilde olur, şırıngayla olur. Olur yani, oldurulmalıdır. Ama tartıya bakılmaksızın, hekim tavsiyesi olmaksızın, ya bu çocuk çok ağlıyor, cılız kaldı, işte yetmiyor, mamam versek, bunlar doğru şeyler değil kesinlikle. Ek gıdalarda biz prensip olarak 5. ay civarı önce meyve, evde mayalanmış yoğurt, pekmez tarzı şeylerle başlıyoruz. Ama doğru olan ek gıdalar bebeğe ilk 6 ay sadece anne sütü verip ondan sonra diğerlerine başlamaktır. O yüzden bu dinleyenimize 15-20 gün sonra meyve ve yoğurtla başlayabilirsin diyebiliriz.
Endişelenmesin, yani bahsettiği gibi devam edebilir.
Evet, peki hocam. Yok gibi gözüküyor.
Merhaba hocam. Benim 10,5 yaşında bir oğlum var. Burnundan daha rahat nefes alamıyor. Ne yapması gerekir? Bizi bilgilendirir misiniz acaba?
Şimdi rahat nefes alamamak çok subjektif bir şey. Ben de burnumdan hiç rahat nefes alamam. Ben ameliyatta oldum. 7-8 yıldır kortizonlu spreyler de kullanıyorum. Halihazırda sesim dönem dönem şimdiki gibi çatallı çıkar. Burnum tıkalı olduğu için. Benimkisi alerjik rinit. İşte bu mevsimde bilmem ne ağacının çiçeğinin tozundan oluyor muhtemelen. Sıcak soğuk dengesizliklerinden de etkilenirim. Bu yaşam kalitemi de etkiler. Bazen uykumu da bozar. Nefes almakta zorlanırım. Hızlıca merdiven çıkarken telefonda konuşamam. Evet, bunlar hep olumsuz şeyler. Ha bir de hiçbir şey yoktur. Paşamız evde oturuyordur. Ben nefes alamıyorum, ders yapmayacağım, ödev yapmayacağım diyen tiplerle de karşılaşırız biz zaman zaman. Hmm. O yüzden hani şiddeti bir kere subjektif veriler, objektif verilerle ifade etmeliyiz. Eğer ciddi ise, yani çocuk artık oyundan, eğlenceden vazgeçiyorsa bu nefes darlığı şikayetiyle, öncelikli olarak bu en sık burun tıkanıklığından olur. Burun tıkanıklığı yaş 10,5 olduğu göz önünde bulunursa basit bir şekilde sekresyondur, sümüktür demek doğru değil. Ya alerjik riniti vardır hastamızın veya burun kemiğinde eğrilik, darlık tarzı şeyler, geniz eti tarzı şeyler olabilir. Öncelikle bir çocuk hekimi görür. İşte basitçe bir muayeneden sonra bir iki rahatlatıcı ilaç verir. Rahatlamıyor, şikayetlerde artış olursa kulak burun boğaz hekimi görür. Ameliyat gerektiren bir durum var mı diye. Ha, o da başa çıkamazsa tekrar ilk noktaya geri gelir. Bir alerji şurubu, bir sprey başlanabilir. Fayda da eder.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Bir Nefes Sıhhat programındasınız. Doktor Fırat Erdoğan hastalarımızın, dinleyicilerimizin sorularını cevaplıyor. Siz de bize soru göndermek istiyorsanız bir nefes sıhhat et erkamradyo.com adresinden yönlendirebilirsiniz efendim. Kızım pişik kremi yedi, bir şey olur mu?
Yani tahmin ediyorum olmaz. Şimdi şöyle ilaçlarla ilgili zehirlenmelerde biz çok iyi bildiğimiz bir ilaç bile olsa risk almayız, zaten yasal zorunluluk da var. Her hastanenin santralinde zehir danışma merkezinin telefonu kayıtlıdır. Zehir danışmayı ararız. Hastanın kaydı da yapılır bu şekilde. Şu yaşta şu isimli hasta şu saat önce şu kadar yediğini ifade ederek geldi tarzı bir ifade kullanılır. Ondan sonra o marka adıyla zehir danışmadaki arkadaş bakar etken maddelere. Ha, bu etken madde şu kiloda çocuğa bu kadardan fazla gelmişse.
Ha, ilacın içindeki maddelere bakılıyor.
Tabii tabii, şu kadar yan etki oluşturur diyebilir. Mesela ilaç alınmış, kutuda 30 tablet varmış. İşte annesi 2 tane içtiğini söylüyor. 28 baktınız 15 tane var. O zaman kabaca bu 13 taneyi bu çocuğun içtiğini hesaplarız biz. İşte 50 miligramlık ilaçtır. 13 çarpı 50, 650 miligram ilaç almıştır. İşte çocuk 20 kilodur. Kilo 33 miligram kilogram almıştır. Bu ilacın toksik dozu 25 miligram kilogramın üstüdür mesela. Rakamların hepsini şu dakikada uydurdum. O zaman ciddi bir zehirlenmeden bahsedersiniz.
Aşağı yukarı rakamları verdiniz siz.
Tabii. Ama yeri gelir hiç alakasız. İşte 3-5 tane fazlanın içmiştir ama çok güvenilir bir ilaçtır. Kutusunu yeseniz bir şey olmayacak. Onda problem olmaz. Pişik kremi içinde böyle. Yani zehir danışma aranacak. Denecek ki şu etken maddeli, şu şu yardımcı maddeleri içeren, şu firmaya şu ilaç kremden yedik. Ama hani bunun genel bilgi olsun diye söylerim ama bildiğim kadarıyla kremlerin hiçbirinin öyle tüpüyle bile yeseniz çok bir zararı olmuyor. Çünkü genellikle yağlı ve tatları çok kötü şeyler oldukları için çok fazla zehirlenmesi gelmez bunların. Bir miktarda yenmişse en kötü ihtimalle ishal yapar. Daha fazla bir şey yapacağını zannetmiyorum.
çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayalım diyerek buna da...
Diyoruz ama kendimiz de yapmıyoruz, o yüzden ne kadar desek doğru olmuyor. O an aklımızda...
Yani gözden kaçıyor değil mi?
Kaçar kesinlikle.
Bir Nefes Sıhhat programı kaldığı yerden devam ediyor. Doktor Fırat Erdoğan, sorularınızı cevaplamak üzere hazır. Erkam Radyo'dasınız ve Bir Nefes Sıhhat programında Doğan Akın ve Doktor Fırat Erdoğan'ı dinliyorsunuz. Hastamızın biri demiş ki, hocam 6 yaşında oğlum var, ağzı devamlı çürük yumurta gibi kokuyor. Acaba reflü müdür, acaba başka bir hastalık mıdır, dişlerinde mi sorun vardır acaba?
Aslında iç tanıyı da yapmış hastamız. Şimdi ciddi ağız kokusu, soru bu. Çocuklarda ağız kokusu neden olur? En sık gördüğümüz şekli, burnu tıkalı çocuk gezi ağzı açık uyumuş, ağzı kurumuş ve kokmuş. Olur, doğru. Diş çıkaran hasta olur, doğru. Diş çürüğü olan hasta, evet doğru. Geniz eti olanlar, geniz iltihabı olanlarda koku olur mu? Olur, doğru. Bir de bağırsak paraziti olanlarda böyle ağız kokuları görürüz. Reflüde de olur ama reflüsü olan bir çocuğun sırf ağız kokusu da gelip tetkik edilirken bulunması çok olası bir şey değildir. Bir adamın reflüsü varsa ya yaşı küçüktür, sürekli kusar. Biraz büyükçedir, kilo alımı kötüdür. Biraz büyükçedir, ağzına acı su gelmesini kendi ifade eder. Böyle olduğu için hani ağız kokusuyla gittik, reflü tanısı aldık. Çok sık rastlanan bir durum değil. Olmaz değil ama sık da rastlanmaz. Bu hastalıklardan biri vardır yani.
Peki hocam, bir hastamız daha anne soru sormuş. Merhaba hocam demiş, sizi çok severek beğenerek dinliyorum. İyi ki böyle bir program yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun demiş. Merhaba, 9 aylık bir kızım var. Gözünün beyaz kısmını tırnağıyla çizdi. Zedelenme oldu, kanlandı. Biz endişelendik. Geçer mi, ileride bir iz kalır mı, bir şey olur mu?
Buna cevap vermek zor. Çünkü bir direkt olarak bir göz hekimini ilgilendirir. Bizim yaptığımız bir şey, baktığımız bir şey değil bu. Ama zaman zaman problem yaşayan hastaları biliyorum. Ama önemli olan bu kesinin ne kadar derin olduğu, ne kadar alana yayıldığı ve hangi bölgeleri ilgilendirdiği. O yüzden mutlaka bir göz hekimi görmesi tavsiye olunur. Hoş görünce de hani problem varsa da ne yapılacak? Çok bildiğim kadarıyla takip ediyor zaten, bir şey yapılamıyor da en azından adı konmuş olur.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Bu soruyu da böylelikle geçmiş olalım. 2 yaşında bir oğlum var. Hala yürümüyor, belini tutamıyor, denge sağlayamıyor. Doktora götürdüm defalarca, hiçbir şey yok dedi. Yürür, tembel bir çocuk dedi. Şu an hamileyim. Bu durum beni çok zorluyor. Lütfen bana yardımcı olur musunuz demiş. Allah kolaylık versin.
Olmak isteriz tabii, muhakkak da olması da zor sorulardan biri bu. Anlatılan tablo nöromotor gelişme geldi. Daha önce de benzer sorular vardı. Çocukların ailelerine göre yapması gereken şeyler vardır. İşte 2 aylık bir bebek başını tutar. 5 aylık bebek destekli, 6 aylık bebek desteksiz oturur genelde. 1 yaş civarı işte ayağa kalkma, tay durma, sıralama, yürüme olur. İşte konuşma genellikle konuşma seslerini taklitle 11, 12, 13. aylarda başlar. İşte anne, baba, dada, meme tarzı şeyler söylenebilir ama özgür olan şeyler değildir bunlar. Ama anlattan tablo 3 yaşa gelmiş, yürümüyor, oturmuyor, konuşmuyor.
2 yaşında zaman, diyor burada yaş. Yani.
Bu ciddi rakamlar. Burada sıkıntı şu, bir takım temel muayene ve tetkikler yapılıp hiçbir şey bulunamamış anlaşıldığı kadarıyla. Bulunamamış olması bir açıdan iyi. Yani en azından hastalık bulunamadı ama tanı da konamadı. Biz hastalıkları araştırırken %100'ü hiçbir zaman bitirmiyoruz. Yani en sık görülen sebepleri araştırıyoruz. İşte %60'ı bunun falanca hormonla alakalıdır. O hormon tetkikini yapıyoruz. Şu MR'ı yapıyoruz. Bu EEG çekiyoruz. Bittiği zaman çocuğa bir şey yok demiyoruz. Bir şey var, biz bulamadık diyoruz. Netice her şeyi bulamıyoruz burada da. Önemli bir durum maalesef. Anlatılan tabloda çok hoş gözükmüyor işin doğrusu. Yani bunun arkasından bir şey çıkar, çıkmalıdır. Tanı konamamış olması çok şey değil, hoş değil. Sadece büyüme gecikmesiyle açıklanacak bir durum gibi durmuyor.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Rabbim şifalar versin. Amin. Bu anneye ve evladına. 5 yaşında bir oğlum var. Oğlum 8 aylık dünyaya geldi. Ama çok sağlıklı ve zeki bir çocuk, ancak problemimiz şu ki oğlum kekeleyerek konuşuyor. 4 yaşındaki kardeşi çok akıcı konuşuyor. Ancak büyük oğlum kekeliyor. Bu durum kalıcı olur mu? Büyüyünce de bu sorunu yaşar mı?
Kekeleme. Şimdi 8 aylık doğmasının, kardeşinin iyi konuşmasının, 5 yaşında olmasının işin doğrusu hiçbir önemi yok bizim açımızdan. Kekemelikler genellikle geçicidir. Psikolojik faktörlere bağlı olduğu düşünülür. Eğer hani böyle zihinsel gelişim iyiyse, kekemelik çok yaşam fonksiyonlarını etkilemiyorsa, sosyal statüyü zarara sokmuyorsa sabırlı olmakta fayda var. Pedagoga veya konuşma terapisine danışılabilir ama genellikle kendiliğinden geçer.
ileride geçecektir diye muhtemelen söylüyorsunuz hocam. Peki, teşekkür ederiz. Bebeğim bir aydır ishal, ne yaptıysam geçmedi. Bu daha devam eder mi? Bu ileride başımıza başka hastalıklar açar mı? Sorunlar açar mı?
Şimdi bebeğim ishal, bebek kaç aylık? Önce onu konuşmak lazım. Eğer hani bebek birkaç
ay
aylıksa...
Ay vermemişler henüz.
Birkaç aylıksa cevap değişir. 3-5 yaşındaysa cevap değişir. İshal tanımı nedir? İshal bir çocuğun yaşına göre yapması gerekenden fazla sayıda kaka yapmasıdır diyelim kabaca. İşte 10 gram kilogram günün üzerinde yapmasıdır diye bir tabir var. Grama bakılmaksızın kıvamına bakarak ishal denebilir diyen var. Genellikle aileler kendileriyle kıyaslayarak bir yetişkin işte günde bir, iki günde bir, üç günde bir yapar veya taş çatısı günde iki kere yapar. Bizim çocuk 5 kere yapıyor. Bu çok diye geliyorlar. Bu doğru değil. Çocuğun ishali var mı yok mu, onun adını doğru koymak lazım. Akabinde ishalin sebebine bakmak lazım. 20 gün aralıksız devam eden ishal gerçekten ishal ise bunu önemseriz. Bu bir bağırsak probleminin, sindirim probleminin, karaciğer rahatsızlığının alameti de olabilir. Ama hiçbir anlamı yoktur. Viral gastroenterittir. Onlar da böyle uzamış ishallere neden olur. Bir müddet sonra kendiliğinden geçer, tedavi de gerektirmez, bir problem de oluşturmaz.
Teşekkür ederiz hocam. Bu soruyu da geçtik. Önümüzdeki soruyla devam ediyoruz. Tekrar sünnetle ilgili bir soru gelmiş. 3 yaşındaki oğlum 4 gün önce sünnet oldu ama pipisinin başında beyaz bir tabaka var. İltihap mı bilemiyorum, ne olabilir? Bir sıkıntı olur mu?
Sıkıntı olmaz, o kesin. İltihap da değildir. Daha ilerlemiş günlerde, mesela birkaç hafta sonradan bahsetseydik. Birkaç hafta sonradan bahsetseydik smegma dediğimiz oranın doğal kirinden bahsedebilirdik. Ancak muhtemelen iyileşmeye, serum sızıntıları tarzı falan bir şeydir. Önemli değildir, merak etmeyin.
İyileşmeye çalışıyor olabilir dediniz
evet.
Hocam. Bebeğimiz 5 aylık 3 gün önce 60 santimlik yatağın üstünden yere düştü. 20 dakika ağladı, sonra sakinleşti. Düştüğü gün kusmadı ama huzursuzdu. İkinci günden itibaren gün aşırı bir iki defa kusmaya başladı. Bu bizi endişelendiriyor.
Bebek kaç aylık dediniz?
Bebeğimiz 5 aylık dedik.
5 aylıksa muhtemelen fontaneli de bıngıldağı da açık bir bebektir. Şimdi bebeklerde kafa travmalarında kusma içeride bir kanamanın olması, içeride kafa içi bir hadisenin olması anlamına gelir. Eğer bıngıldağı bombe değilse böyle şikinik yapıp kusmaya neden olabilecek bir şey pek beklenmez. Düşmeleri önemsiyoruz. Düştüğünde kırıklar da olabilir, beyin içi kanamalar da olabilir. Ancak anlattıkları tablo çok uyumlu değil. Öncelikli olarak bir beyin cerrahının görmesi, ultrasonografi ya da tomografi ile değerlendirilmesi uygun olur kanaatindeyim.
Bir anne daha ishalden şikayet etmiş. Bebeğim demiş, 1 yaşında, 12 ayını doldurdu ve sürekli ishali tekrar ediyor. Bu da hani sürekli ishali tekrar ediyor, tekrar ediyor. Yani geçiriyoruz, tekrar ediyor. Ne olabilir, bir sıkıntı olabilir mi?
Bu iki soru önce demiştim ya, ishal tanımı bir kere doğru mu burada? Hani bebeğimin ishali var, demek ishali var anlamına gelmiyor. Şu kadar kere kaka yapıyor, bu aya göre normal midir diye belki değerlendirmemiz lazım. Ha ishal doğru söyledi dinleyenimiz desek, tekrar ediyor. Niye tekrar ediyor? Birinci ihtimal sık sık aynı mikropla enfekte oluyordur veya farklı mikropla enfekte oluyordur. Ya da nadiren kronik ishal yapan bazı hastalıklar var. Bunlardan biri de olabilir. Ama genellikle hani bu kadar muğlak rakamda iyidir ya da kötüdür demek doğru olmaz.
Hemen sıradaki soruyla devam edelim öyleyse hocam. Oğlum bebeklikten beri kan ilacı içiyor, dişleri çıktı ve hepsi siyah siyah. Bununla ilgili ne yapabilirim? Bu beni çok endişelendiriyor demiş anne.
Siz ne yapabilirim deyince ben şöyle girecektim oraya. Hiçbir şey yapmayın mümkünse diye. Bir, demir ilaçları, demir içeren preparatlar, kansızlık amacıyla kullanılan ilaçlar dişlerde boya yapıyor maalesef. Ancak bizim bu ilaçlardan beklentimiz çok yüksek. Yani demir eksikliğiyle büyümesi bir çocuğun zekayı bile etkiler diye düşünüyoruz. Verdiğimiz demir de bunu bile düzeltir diye ümit ediyoruz. Böyle bir bedelin karşılığı, böyle bir getirinin karşısında böyle bir bedel ödenmesi çok da anlamlı değil. Verirken dikkat edin. Biraz daha ağzın dilin gerisine doğru vermeye çalışın. Verdikten sonra bir tülbenti parmağınıza dolayıp suya batırıp silebilirsiniz. Bu bir ihtimal. Boyarsa da boyar. Çok önemli değil. Süt dişleridir. Bir müddet sonra zaten kendiliğinden de geçiyor bunların çoğu. Ama kalıcı dişler de yok. Çevrenize bakın. Hiçbir yetişkinin kalıcı dişleri böyle siyah boyalı değil neticede.
Bir anne demiş ki, hocam bebeğim 3 yaşında ve her idrarını yaparken ağlıyor. Canım yanıyor diyor, acıyor diyor. Bu nedir, normal. Niye olur?
Şimdi bir özellikle Mesela sünnet olmamış bir erkek çocuğundan bahsediyorsak direkt idrar yolu iltihabı aklımıza gelir. Ama sünnet olmuş bir erkek çocuğundan da bahsediyorsak pek de aklımıza gelmez idrar yolu iltihabı. Böbrekte taş vesaire söz konusu olabilir, aile öyküsü varsa özellikle. Ama bunların, tabi bunlar önemli hastalıklar ama bunların yüzdesi düşük. En sık görülenleri genellikle az su içmeye bağlıdır. Basit olarak işte bebek bezi pişiklerinde de bu tip yakınmalar olabilir. Gerçi 3 yaşındadır bez muhtemelen takmıyordur ama bir idrar tahlili yapılıp bakılır. Genelde bir şey çıkmaz. Arkasından bol bol su içmesi tavsiye edilir.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz ve sıradaki soruya geçiyoruz. Merhaba. Benim 4,5 aylık bebeğim var. Doğumdan 3 gün sonra idrar analizi vermiştim ve idrarında leykosit çıktı. Yeniden vermem söylendi. İdrarda leykosit nedir? Bu leykosit,
Leukosit.
Yani biz de tıbbi terimleri bilmiyoruz hocam. Siz tam noktayı koydunuz. Bu nedir hocam bahsettiğimiz şey?
Şimdi öncelikle idrar tahlili niye yapıldı onu çok anlayamadım. Hani 3 günlük bir bebekte yeni doğan sarılığı, yüksek ateş, emmeme gibi hani enfeksiyon düşündürecek bir şey olursa bunlara bakılır. Ama bunlara bakacak kadar ciddiye aldığınız hastayı zaten yoğun bakım ünitesine yatırırsınız. Hani ayaktan bir idrar tahlili yaptır gel bakalım mümkün değil bu yaş grubunda. Hani bunun bir başı sonu vardır. Yani bize ortası sorulmuş ama idrarda leukosit demek idrar yolu iltihabıdır kabaca. Yeni doğan bebekler dahil her insanda idrar yolu iltihabı olabilir. Çok kolay olmaz yeni doğanlarda ama olabilir. Leukosit 5 ve üzeri ise anlamlıdır ancak tek başına tanı koydurmaz. Kültürle teyit edilmesi gerekir. Ama 3-4 günlük bir çocuktan bahsediyorsak işte bir sebepten idrar tahlili yaptık. İşte 5'in üzerinde leukosit bulduysak bir kere direkt yoğun bakıma yatırırız hastayı. Kültür alır göndeririz. Bulduğumuz leukosit sayısına vesaire hastanın genel durumuna bakarak bir antibiyotik tedavisi başlarız. 3 gün bu şekilde sabrederiz. 3. günün sonunda kültür temiz çıkmış ise yani bir rahat nefes alırız. Kültür bozuksa zaten tedavi en az 10-14 güne tamamlamak gerekecek. Ha, kültür temiz çıktı, genel durum iyi. İşte kültür temiz çıktı, genel durum bozuk. Ateş devam ediyor, etmiyor, emmeme var, yok. Bunlara göre toptan konuşmak doğru olmaz. Yani tek tek konuşulmalı bunlar ama tek başına 5-6-7-10 leukositin çok bir anlamı yoktur.
Hocam teşekkür ediyoruz ve pedagoloji sorusu soruyoruz size bir tane. Oğlum 8 yaşında ve karşı cinslere karşı aşırı bir ilgisi var. Dokunmak istiyor, bakmak istiyor, yanına gitmek istiyor. Bu bir sorun olur mu? Pedagoga götüreyim mi?
Pedagoga götürsünler. Evet, öyle gözüküyor. Yani soruyu bizle ilgili kısmını şöyle alabiliriz. Çocuklarda bu yaşta bir cinsel gelişim söz konusu olabilir mi? Olabilir ancak bu ilgi olarak kendini böyle göstermez. Bu daha çok psikolojik bir yakınma gibi gözüküyor. Burada da muhtemelen anne babanın hataları düşünülmeli. İşte yaşanılan ortam, anne babanın davranış şekilleri, etrafta bir kötü örnek var mı idi? İşte televizyondan vesaireden etkilenim söz konusu olabilir
hemen
mi?
Hemen çevre başlıyor çocuk deyince.
Aynen öyle. İşte bunu biraz pedagoga danışmakta fayda var ama tıbbi bir problem olacağını çok düşünmüyorum.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. Kızım böbrek hastası, ateşi yok ama üşüyorum diyor, titriyor. Neden olabilir?
Soru güzel sorulmuş aslında. Üşüyorum diyor ama ateşi yok. Yani eğer üşüyorum diyor arkasında ateşi var olsaydı basit bir enfeksiyon düşünecektik. Ama üşüyor ve ateş yok ise bu daha çok kansızlıktandır diye düşünürüz. Böbrek hastası muhtemelen kronik böbrek hastasıdır. Böbrek yetmezliği söz konusudur. Böyle ise zaten bir kansızlık gelişmesi niye diye sormayız. Yani böbrek eritropoietin hormonu sayesinde kan üretimini uyaran bir organ olduğu için böbrek rahatsızlığı olan birinin kansızlığının olması doğaldır. O yüzden bir kan sevimi yaptırması tavsiye edilir.
Teşekkür ederiz hocam. Yine böbreklerle ilgili bir endişe sorusu gelmiş hocam. Bebeğimin idrarının rengi birazcık kana doğru çalıyor. Acaba bu ne olabilir?
Şimdi yine bebeğimin soruları zor. Hani kaç yaşında? 5 yaşında çocuğa
böyle bebeğim ay neden vermemişler, yaş vermemişler. Genel olarak konuşursak hocam.
Şimdi yeni doğan bir bebekten bahsetsek mesela. Yeni doğan bebeklerde bezde pembelik olması ürat kristali dediğimiz durumdan kaynaklanan hiçbir önemi yoktur. Çocuk 5-6-7 aylıktır. İşte iyi emmemiştir o günlerde. Hava çok sıcaktır, terlemiştir. Ondan olur, normaldir. Ama onun dışında büyük bir çocukta daha önce yokken idrarı daha pembe, daha koyu, işte kan var mı içinde diye düşündürecek şeyler görülmüşse mutlaka bir nefrolog tarafından değerlendirilmelidir.
Hocam teşekkür ederiz. Bir soru daha. Ana sınıfına giden 6 yaşındaki oğluma özel su çiçeği aşısı yaptırmalı mıyım, yaptırmamalı mıyım, ne yapmalıyım?
Şöyle, normal şartlarda aşıların bir rutin programı vardır, rutin takvimi vardır. Şu an ülkemizde de su çiçeği aşısı 12. ayda rutin aşılama programına dahil olarak bütün çocuklara ücretsiz ve zorunlu olarak sağlık ocakları tarafından uygulanmaktadır. Daha sonra ilkokulda okul çağı aşıları, tekrar aşıları, pekiştirme, hatırlatma aşıları dediğimiz dozlar da vardır. Genellikle 4-6 yaş arası 2 iğne daha yaparız ve bundan da biter. Daha sonra 5-10 yılda bir difteri tetanoz aşısı yapılır. Bu iki tanesi yine rutin okul çağı aşılaması olarak yapılırken yurt dışında özellikle Amerika'da bir 10-12 yıldır yaklaşık olarak su çiçeği aşısının ikinci dozunun yapılması gerektiği düşünülür. Burada da temel sebep oluşan bağışıklık yıllar içerisinde azalmakta, koruyucu düzey belli bir seneden sonra yetersiz hale gelmektedir diye düşünülür. Ancak bu kanıtlanmış, kitaba girmiş bir bilgi değildir. O yüzden hani yapalım mı, yapın diyemem ama yapılmasın gereksiz demek için de daha bilimsel araştırmalara ihtiyaç var. O yüzden şimdilik şu an rutin uygulamada yoktur. Ben açıkçası çok gerekli olduğu kanaatinde de değilim.
Peki hocam, teşekkür ederiz. Bir kulakla ilgili sorumuz var. 6 yaşında kızım sürekli kulağıyla dertte, başı sürekli kulağın kaşınıyor, kulağım kaşınıyor anne, kulağım kaşınıyor anne deyip duruyor. Dışarıdan bakınca bir şey göremiyoruz. Henüz doktora gitmedik. Ne yapalım hocam?
Biz de genelde içeriden bakınca bir şey görmeyiz böyle hastalarda zaten. Niyeyse kulak sorusu bize çok gelir. Aileler hani kulak iltihabını kaçırmış olmaktan endişe ederler ama kulak iltihabı kulak kaşıntısı da gelmez. Kulakta mantar olabilir. Bazı egzama çeşitleri, oradaki yağlı katmanın çok aşırı temizlenmesine bağlı, kuruluklara bağlı kaşıntılar olabilir. Onun için bir çocuğun alerjisi olsa, çok terliyor olsa, bir yerini kaşıyacak olsa elin yetişebileceği en kolay büklümlü organ kulaktır. Bu yüzden hani kulağını kaşıyor olabilir. Tik olarak kulak kaşıyanlar vardır. Ancak bu öyle çok sofistike bir şey değildir. Gidersiniz bir çocuk hekimine, iki kulaklarına beşer saniyede bakar ve vardır ya da yoktur der. O kadar kolay.
Hemen bu kulağa bakılan alette bunlar kolayca görülebilir hocam.
Rahatlıkla söylenebilir bir enfeksiyon vesaire varsa.
6 yaşında kızım böbrek kısmını sürekli eliyle tutuyor ve anne çok ağrıyor diyerek uyanıyor her gün. Acaba böbreklerinde bir sorun var mıdır?
Şimdi endişeleniyoruz. Şöyle ayırmak lazım soruyu. Yan ağrısı, böğür ağrısı tarzı bir şeyden bahsediyor isek böbrekle alakalı olması ihtimaldir ancak genellikle böyle çıkmaz. Çünkü bir çocukta idrar yolu iltihabı, böbrekle ilgili bir problem vesaire varsa ilave mutlaka başka şikayetler de olur. Ateş olur, kusma olur, genel durum bozukluğu, titreme vesaire olur. Bunlar da beklenir. Tek başına yan ağrısı genellikle kas iskelet sistemine bağlı ağrılardır. Terlemiştir, rüzgarda kalmıştır, ters bir hareket yapmıştır gibi. Ama böyle yan ağrısıyla tam orta hat bel ağrısından bahsediyorsak ve ağrı eşiği normalde yüksek, yani numara yapmaz uydurmaz bir arkadaşsa bu ciddi romatolojik hastalık alameti de olabilir. O yüzden öncelikle ağrıyı ölçülebilir bir şey değil ama kabaca değerlendirmek lazım. İşte gözünden yaş geliyor mu ağrıyor derken, uykudan uyanıyor mu, oyunu bırakıyor mu? Eğer böyle ağrılardan bahsediyorsak bu önemli bir ağrıdır. Mutlaka araştıralım, bir idrar tahlili yapalım, bir ultrason yapalım. Onlar olmadı, romatolojik hastalıklarla alakalı tetkikler isteyelim deriz ama yani bu haliyle çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Yani çocuk belim ağrıyor diyerekten bir kas ağrısını da bize söylüyor olma ihtimali var.
En sık öyle olur. Doğru söylüyor. Onun beli ağrıyor ama önemsiz. Sebep önemsizdir bu manada. Ama çok ciddi bir ankilozan spondilit de böyle başlar mı? Evet, böbrekte taş var. İşte çok ilerledi. Çocuk böbrek yetmez. Dializasyona gitti. Böyle başlar mı? Başlar ihtimal.
Hocam teşekkür ederiz. Bugünün de sonuna geldik. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Tüm dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Dilimizin döndüğünce sorularınıza bugün de yer verdik. Bir Nefes Sıhhat programı bugün de sona erdi. Bir sonraki programda tekrar Doktor Fırat Erdoğan'la buluşmak üzere.
İnşallah.